Ayrım 9. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 134. Gecekondu'da tadilat yapılırken bombalar neredeydi? Meşhur gecekondu aslında bir ikametgah ama sonra bir manava dönüştürülmüş. Yaptığımız araştırmalara göre orada en az 10-15 gün boyunca ondan fazla işçi çalışmış ve tadilat yapılmış. Üstelik bu işçiler yoğunluklu olarak bombaların bulunduğu çatı arasında çalışmış. Yeni kurulan manavla büfe inşa edilmiş ve buralara çatı arasından geçen su, elektrik hatları çekilmiş. Manav tezgahı için çatıdan yere doğru uzatılan kalaslarla paravanlar yapılmış. Demir kaynakları yapılmış. Buna göre bu tadilatları yaptıran kişi Ali Yiğit'tir. Bu tadilatlar söz konusu manavın açılış tarihi olan 17 ila 21 Ocak 2006 tarihinden hemen önce ve sonra ayrı ayrı işçiler tarafından yapılmıştır. Ali Yiğit'in ifadesine göre bombalar kendisi taşınmadan 1,5 yıl önce o gecekonduya getirilmiş ve kendisi oradayken getirilmemiştir. Çatıdaki elektrik direğinin yanında duran ve üzerinde mühimmat istif kartı dahi yapıştırılmış olan koca bir sandığı gerek Ali Yiğit'in gerekse işçilerin görmemesi düşünülemez. O tarihte eğer bombalar oradaysa Ali Yiğit onları işçilerin göremeyeceği şekilde saklamıştır ya da orada o tarihte bomba yoktur. Bombalar Ali Yiğit veya babası oradayken getirilmiştir. Çünkü bu kişiler olay tarihine kadar manavı işletmeye ve o evde ikamet etmeye devam etmişlerdir. Her iki durumda da Ali Yiğit'in beyanlarının doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yani bombalar oraya Ali Yiğit'in dediği gibi kendisi taşınmadan 1,5 yıl önce getirilmedi. Bu bazı ayrıntılar hesaplanmadan uydurulmuş bir yalandı ve Ali Yiğit'in rolünü örterek olaya tesadüf havası vermek için uydurulmuş bir hikayeydi. Şaşırtıcı nokta ihbarı ve arama tiyatrosu. Tiyatroyu en ince ayrıntısına kadar planlayan tertipçiler bir noktada yanılmışlardır. Yalan daima başka yalanlarla sürdürülmek zorundadır ve her yalanda gedik biraz daha büyür, gerçek ortaya çıkar. Dava sırasında ortaya çıkan birçok belge ve bilgi de bunu doğrulamış ve tertibi ortaya çıkarmıştır. Buna göre dava dosyasında ve iddianamede yer alan ihbar metni son derece ayrıntılı bir tarifle nokta koordinatı vermektedir. Oysa talebimiz üzerine gönderilen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na ait ihbar kayıt formunda bu ayrıntıların hiçbirisi yoktur. Duruşma salonunda polis ihbar kayıt formunda olmayan ayrıntıları nereden biliyor biçimindeki beyanımızdan sonra polis adeta mahkeme salonunda iddialara cevap verircesine hiçbir talebimiz olmaksızın bir ihbar kayıt formu daha göndermiştir. En son olarak da yapılan ihbarın ses kaydı gelmiştir. Önemli olan böyle bir ses kaydının olup olmaması değildir. Burada dikkat çekici olan ihbarcının 4 kez üst üste arayıp ihbarı pekiştirmesi, ayrıntılı nokta tarifinin anlaşıldığından emin olmasıdır. Gizli numaradan arandı masalı da olayı tesadüf gibi gösterme çabasından başka bir şey değildir. Dikkatimizi çeken ihbar kayıt formları üzerindeki saat farklarıdır. Bu kenarındaki faks adresinden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait olduğu anlaşılan ve üzerinde ayrıntılı tarif metninin olduğu bir formdur. Ancak Trabzon'da ihbarın yapılış saati 12.55 iken bu formda 12.40 olarak görünmektedir. Yani Trabzon 12.55'te aldığı ihbarı her nasılsa 12.40'da İstanbul'a bildirmiş görünmektedir. Daha açık ifade edelim. Kendisi öğrenmeden 15 dakika önce İstanbul'a bildiriyor. Bu nasıl olabilir? Yoksa ihbar hem İstanbul'a hem Trabzon'a mı yapıldı? Üstelik Trabzon'a yapılan ihbar metninin üzerindeki 12.3.2007 tarihi 12.6.2007 olarak düzeltilmiş. Neden? Ali Yiğit'in ifadesinde 3-4 ay önce buldum, bekledim dediğini hatırlatmakta fayda var. 3-4 ay önce başlatılacak olan tertip, uygun koşulların hazırlanması için bekletildi mi? Elbette bu sorunun yanıtını kimse veremez. Ancak manzara ortadadır. Takdir ve yorum yine farkına varabilen beyinlerindir. Bu saat 12.55'te Trabzon'a yapılan ihbarın kaydedildiği form. Tarih üzerinde tahrivat yapılmış. Bu ihbar alınıp kaydedildikten sonra İstanbul'a bildirilmiş. Ama gel gör ki İstanbul'a yapılan ihbarın saati 12.40. Yani Trabzon ihbarı almadan 15 dakika önce. Bu nasıl olabilir? Gerçek bu kadar sık şekil değiştirir mi? Üstelik ilk ihbarda yer almayan ayrıntılı nokta tarifi ikinci ihbarda her nasılsa yazılmış. Bu ayrıntılı nokta tarifini kimin yaptığının hiçbir önemi yok. Bunu ihbarcı da yapmış olabilir. Ama önemli olan bunun yapılması. Kim bu kadar ayrıntılı olarak bu tarifi yapabilir? Tesadüfen bombaları bulup korkarak ihbar eden mi, yoksa bizzat onları oraya koyan mı? Bu sorunun cevabı bellidir. Bu kadar ayrıntıyı bilen bombaları bulunsun diye oraya koymuştur. Bu nokta ihbarı konusunda mahkemede yapılan en çarpıcı diyaloglar şöyle. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 6. sayfasından. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. Peki herhangi anormal bir şey var mıydı çıkışınızda? Sanık Ali Yiğit. Tahminim sağ köşede bir şeyler vardı ama hiç incelemedim. Ben sadece kazmayı alıp bahçeyi kazacağım için hemen altına indim. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. Yani sandığı bulduğunuz köşede mi? Sanık Ali Yiğit. O köşede değil, tam tersi taraftaydı. Yani benim aradığım şey tam tersi taraftaydı efendim. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. O tarafa bakmadınız. Sanık Ali Yiğit. Evet efendim, zaten orada kağıtlar, mağatlar, çuvallar doluydu zaten efendim. Çuvalların altındaydı efendim zaten. Oysa hem ihbar metninde hem de ifadelerinde elektrik direğinin yanında olduğunu yazıyor, polis tutanakları da bunu doğruluyor. Yani polisler de direğin yanında bulmuş. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 7. sayfasından. Mahkeme Başkanı. Şimdi o yukarısı hep kullanılmayan bir yer, yani toz toprak içerisinde. Sanık Ali Yiğit. Toz toprak değil de efendim, bayağı hiç çıkılmıyordu. Mahkeme Başkanı. Yani şöyle tuttuğun zaman toz olmaz mı? Sanık Ali Yiğit. Toz olur efendim. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel. Yani o fenerle görülebileceğini falan söylediniz. Karanlık bir yer mi? Sanık Ali Yiğit. Çok karanlık, evet. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 32. sayfasından. Avukat Yıldırım Çavuşovalı. Yani kazmaların, küreklerin orada olduğunu biliyorsunuz, orayı bir istif olarak kullanıyorsunuz. Sanık Ali Yiğit. Orada olduğunu biliyorum. Çünkü dayım, kullanılmıyordu kürekler. Bana kürek lazım olduğu zaman, nerede kürekler, çatıdan alabilirsin dedi. Ben çatıdan aldım. Yani devamlı oraya çıkılabilen bir yer değil çünkü ve bir insanın girebileceği zor bir yer, çok alçak bir yer. Avukat Yıldırım Çavuşovalı. Peki daha evvel verdiğiniz ifadede kürekleri, kazmaları almak için çıktığınızı beyan ediyorsunuz. Nasıl oluyor da sandığı, bombaları fark edemiyorsunuz? Sanık Ali Yiğit. Bombalar tamamen farklı bir taraftaydı, farklı bir köşedeydi efendim. Avukat Yıldırım Çavuşovalı. Kaç metrekare orası? Sanık Ali Yiğit, olsun da 100 metre, 120 metrekare olsun. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, 120 metrekare çatı. Sanık Ali Yiğit, özellikle yukarıya çıkıp, çatıya çıkıp, yani bomba ve sandık aramaya çıkmadım. Bana lazım olanı çıkıp aldım, altına indim tekrar. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 36. sayfasından. Avukat Engin Çelik Kadıgil. Peki efendim, tam aksini söylemişti orada. Onu zabıtlara geçmesi bazında tanık olduğum için söylemek durumundayım. Efendim, bir de bombaların bulunduğu yeri biraz önce tanımladı. Ancak babasının, yani Şevki Yiğit'in Trabzon'dan jandarmayı arayarak yaptığı ihbardaki yerine bombaların bulunduğu yer pek birbirleriyle örtüşmüyor. Bizim anladığımız kadar dosyadan bu bombaların yerlerini değiştirmişler mi baba oğul, yoksa orada kalmış mı? Sanık Ali Yiğit, hayır efendim, değiştirmedik kesinlikle. Dedikleri yerde, yani 20 santim 30 santim ileride geride oynuyor. Yani dedikleri mesafe bu efendim. Yani tahminen ölçmedi metreyi eline alıp, ölçmemiştir yani. Tahminim 20 santim 30 santim ileri geri oynuyor dediği, telefonda söylediği yerle. Oysa daha biraz evvel çuvalların altında olduğunu söylüyordu. Avukat Engin Çelik Kadıgil çarpıcı tespiti. Avukat Engin Çelik Kadıgil. Efendim, şimdi sanık ifadesinde o kadar güzel ve ayrıntılı bir ifade veriyor ki, yani işte sandık açıldığı zaman anında belli olabilsin diye işaretler konduğundan, yani olağanüstü bir gözlemci olduğu zaten şu zabıtlardaki şeyden anlaşılıyor. Ya olağanüstü gözlemci ya da olağanüstü gözlemci haline birileri Ali Yiğit'i getirmiş durumda. Ama bombaların yerinin değişip değişmediğini bilmiyor. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 40. sayfasından. Sanık Asım Demir, müdafi avukat Necip Yenişan söz istedi, verildi. Burada yaklaşık 3 saate yakın oldu sanırım, saatim olmadığı için bilemiyorum. Ama sanığın vermiş olduğu ifadelerden ben olay hakkında net bir kanıya hasıl olamadım. Merak ettiğim bir husus var. Çatıya kaç yerden giriliyor? Anladığım kadarıyla evin dışından girildiğini söyledi. Girebilmek için seyyar bir merdiven mi dayamak lazım, bir merdiveni var mı yani çatının girişinin, yoksa seyyar bir merdivenle mi giriyor? Eğer öyleyse acaba yüksekliği ne kadardır ve girişin yüksekliği ne kadardır? Bunları merak ediyorum. Sanık Ali Yiğit, seyyar bir merdivenle girmen gerekiyor efendim. Herhangi bir merdivenle girişi tahminim 4 veya 3-4 metre, 4 metre 5 metre falandır yani en fazla. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 11. sayfasından. Mahkeme Başkanı, çatıya çıktığınızda, ilk çıktığınızda kutuyu nerede gördünüz, neredeydi? Sanık Ali Yiğit, İlk çıktığımda tam olarak içeri girdiğimde sağ tarafta kalıyordu efendim. Kutu sağ tarafta, alt üst köşede, yani bir insanın zorla girebileceği bir yerdeydi efendim. Çok alçak olduğu için çatı. Sanık Oktay Yıldırım, bahse konu elektrik direği çatının neresinden geçmektedir sayın başkanım? Sanık Ali Yiğit, iki tane elektrik direği vardı efendim. Bir tane dışarıda vardı, bir tane de evin üstünde. Sanık Oktay Yıldırım, evin üstündekini kastediyorum sayın başkanım. Çatının tam ortasından mı geçmektedir? Sanık Ali Yiğit, çatının tam yan tarafından, tam ortası değil tahminim. O kadar incelemedim yani, elektrikle aram olmadığı için. Sanık Oktay Yıldırım, dolayısıyla ilk çıktığında elektrik direğinin yanında herhangi bir kutu yoktu, doğru mu sayın başkanım? Bunu mu anlamamız gerek? Sanık Ali Yiğit, elektrik direği kutunun yanında yoktu efendim. Veya elektrik direğinin tam nerede olduğunu bilebilsem, şu anda hatırlasam söylerim efendim. Nerede olduğunu tam olarak, şu anda tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yani 15 aydan beri evi de görmedim, eve de gitmediğim için normaldir efendim zaten. Güneşin balçıkla sıvanamayacağını gösteren ve defalarca tanık olduğumuz o anlardan biri çuvallama anı. Sihirli kelime ise hatırlamıyorum. Bu Osman Yıldırım'ın da en sık kullandığı kelimelerden biri. Toplantı yaptım dediği hiçbir yeri tarif edemedi. Arama Ali Yiğit'in ifadesine göre saat 16 sularında yapılmıştır. 16-17 arası. Ali Yiğit'in mahkeme huzurunda sorduğum soruya cevabı şöyle. Sanık Oktay Yıldırım, arama saat kaçta yapıldı? Sanık Ali Yiğit, öğleden sonra olduğunu biliyorum. Yani 4 civarında, ama tam net olarak saat veremeyeceğim çünkü. 23 ay sonra ortaya çıkan sesli video kaydına göre bombalar saat 18.30'da polis merkezinde görüntülenmiş. Asayiş büro ekiplerine göre saat 19.40'da arama tutanağı tutulmuş. Ama bu tutanak bomba uzmanı polislerin verdiği bilgiyle tutulmuş. En önemlisi ise bu tutanak polis merkezinde tutulmuş. Yani bomba uzmanları gelip malzemeyi tespit edip etkisiz hale getiriyor, sonra da asayiş büroya cins ve miktar bilgilerini iletiyor ve asayiş bu tutanağı ondan sonra tutuyor. Bu bize anlattıkları hikaye. Gerçekse çok farklı. Bomba uzmanlarına göre ise bombalar saat 20.30'da gecekondunun çatı katında. İlk onlar müdahale ediyorlar ve etkisiz hale getirip emniyetli bir şekilde naklettiklerinde saat 20.30. Bu nasıl olabilir? Bomba uzmanları daha malzemeyi tespit etmeden 50 dakika önce asayiş büro personeli onlardan aldıkları bilgiye göre tutanak tutuyor. Zaman tersine mi işliyor yoksa? Üstelik aynı bomba uzmanları ihbarı 18.30'da alarak olay yerine gittiklerini, olay yerinin bahsekonu gecekondunun çatı katı olduğunu da belirtiyorlar. Bahsekonu sandığı çatı katında gördüklerini tutanağa yazıyorlar. Nasıl? Ya polis sahte tutanak düzenliyor ya da bombalar polis karakolundan sonra gecekonduya götürülüyor. Ya da üçüncü ihtimal olarak bombalar gecekondudan çıkıyor ama orada saklanmak istenen başka deliller var. Bunlar benim yargılarım veya ithamlarım değil. Bunlar bu belgelerin tokat gibi ortaya koyduğu ihtimaller. Bu tutanağın olay yerinde değil, karakolda düzenlenen düzmece bir belge olduğu daha sonra sesli bir video kaydı ile ortaya çıkacak. Savcı Tahsin Uyav'dan telefon talimatını saat 20'de alıyorlar. Bu telefon emrinde ise ihbar saati 17. Bu savcılık emrine göre ihbar saat 17'de alınmış. 23 ay sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarında ortalıkta bırakılmış bir belgenin yakınlaştırılmasıyla okunan saat ve video çekiminin saatine göre bombalar saat 18.30'da karakolda. Bu durumda da polisin ihbarı almasından sonra savcılığa yazı yazılarak arama emri talep etmesi ve talep yazısını elden göndermesi. Savcılığın mahkemeden karar talep etmesi ve talebi katibiyle hızlı olması için mahkemeye göndermesi. Mahkemenin karar vermesi, kararın tekrar savcılığa gönderilmesi. Savcılığın emri polise göndermesi. Polisin olay yerine giderek tutanakta bahsettiği araştırmayı yapması ve kişilere ait ikametgah senetlerini muhtarlıktan alması. Ancak muhtarlığın saat 17'de kapandığı göz önüne alınırsa bu nasıl olacak? Arkasından arama yapılması. Arama yapılırken bombaları fark edip aramayı keserek bomba ekibine haber vermesi. Çevrenin güvenlik kordonu altına alınması. Bomba ekibinin olay yerine intikal etmesi. Ekibin tutanağında yazdığı gibi bombaları etkisiz hale getirmesi. Bombaların emniyetli bir şekilde karakola nakledilmesi. Şahısların gözaltına alınması. Bu arada Mehmet Demirtaş olay yerinde yok. 17.10 sularında polis tarafından telefonla çağrılıyor. Tutanak tutulması. İşte bu işlerin hepsinin ışık hızında hareket ederek sadece 1,5 saat içinde bitirilmiş olması gerekir. Ancak o zaman da asayiş büro ekipleri, bomba uzmanları ve sanıklar yalanlanmış olur. Çünkü asayiş büroya göre 19.40'da bombalar karakola getirildi. Bomba uzmanlarına göre ise 20.30'da gecekondudaydılar. Kim kimi kandırıyor ya da aslında herkes birbirini mi kandırıyor? Oysa tüm çelişkileriyle beraber jandarma tutanakları ihbarın 12.55'te Trabzon'a, 12.40'da ise İstanbul'a yapıldığını, aynı saatte de polise bildirildiğini gösteriyor. Üstelik bu talimatta savcının imzası da yok. Bu saat farklarının bir açıklaması olabilir mi? Bu açıklama savcı Tahsin Uyav'dan alınan talimat emrinin saatine zaman bakımından tutanakların uydurulmaya çalışılması olabilir mi? Elbette bu soruların cevaplarını bizler veremeyiz. Ancak manzara ortadadır ve bu süreçte yaşanan her şey hukuk dışıdır. Devletin kolluk gücü komplo hazırlayamaz, tertip yapamaz, yapmamalıdır. Yapıyorsa o artık kolluk gücü olmaktan çıkmış, kim bilir hangi kolun gücü olmuştur. Bu bizim inancımız ve dileğimizdir. Ancak ortaya çıkan video ne yazık ki başka bir gerçeği ortaya koymaktadır. Yine bizim talebimizle sorulan soruşturma aşamalarının bildirilmesi talebine polisin verdiği cevap metni ise bizim tespitlerimizi doğruluyor. Polisin kendi tutanaklarına göre işler 1,5 saat içinde yapılmış olmalı. Dava dosyasında olay yeri olduğu iddia edilen gecekonduda çekilmiş tek kare fotoğraf veya video kaydı olmadığını, elimizdeki tek video kaydının polis merkezinde çekilen 7 dakikalık kayıt olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Ayrıca ihbarda bomba olduğu yazdığına göre uzmanlardan başkasının müdahale etmesi düşünülemez. Ama her ne hikmetse burada olaya ilk önce müdahale ettiğini söyleyenler asayiş ekipleri. Neden doğrudan doğruya bomba uzmanlarını yanlarına alıp gitmiyorlar? Bu rahatlığın sebebi nedir? O da belli değil. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki otobüs durağında unutulan bir poşet bile saatlerce o bölgenin güvenlik kordonuna alınmasına, bomba uzmanlarının olay yerindeki incelemelerine sebep olur ve bu işlemler en iyi ihtimalle birkaç saat sürer. Bomba uzmanı gelinceye kadar kimse olaya müdahale etmez. Burada bomba olduğu ihbarda açıkça yazıyor, o halde bu rahatlık ve bu acele neden? Sokakta unutulan sahipsiz poşet, içinde bomba olduğu ihbar edilen bir sandıktan daha mı tehlikeli? Bu soruların gölgesi gerçeği üzerindedir ve gerçeği örtmektedir. Arama esnasında gecekonduda bir tek Ali Yiğit var. O da tesadüfen oradan geçerken polisleri görerek durdum ve aramaya katıldım diyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, hiç korkmadın mı? Sonuçta o evde bir şeyler olduğunu biliyorsun. Beni de alırlar diye hiç çekinmedin mi? Bu biraz doğaya aykırı bir şey diye soruyor. Hayır diyor Ali Yiğit, çekinmedim. Çünkü ilk kendimin alınacağını biliyordum. Çok rahattım. Mahkeme Başkanı ile aralarında geçen konuşma şöyle. Mahkeme Başkanı, peki yakalanmadım diyorsun. Ben taksiyle geçerken polisleri gördüm. Tesadüfen, öyle mi? Sanık Ali Yiğit, evet. Mahkeme Başkanı, ne lüzum hissettin? Niçin? Yani polislere yardım etmek için mi gittin oraya? Çünkü az çok beni de alırlar falan korkusu olur insanın. Çünkü sonuçta kendin bir şey biliyorsun. Orada bir şeyler olduğunu da biliyorsun. Durur geçersin daha sonra. Sanık Ali Yiğit, hiç kaçmaya gerek duymadım yani efendim. Mahkeme Başkanı, İyi de peki sen gittin polislere bu şekilde, yani bu biraz doğaya aykırı bir şey. Yani o zaman polislerle beraber mi gittin sen? Sanık Ali Yiğit, hayır efendim, tahminen oradan geçiyordum. Tamamen tesadüf oradan geçiyordum. Polisleri orada görünce, kalabalık olunca ne oluyor dedim yani, gittim sordum. Dedi ki böyle bir ihbar var. Dedi ki sen kimsin dediler bana. Hatta dedim bu evde ben oturuyordum. 20 gün önce, bir ay önce bu evde oturan bendim dedim. Bekle dediler. O zaman sen bir dakika bekliyorsun dediler. Hatta ben gittiğimde kapıyı zorluyordu, kapıyı açmaya çalışıyordular efendim. Dedim ki, hatta kapıyı kırmaya gerek yok, evin anahtarı var, sanayide, alıp gelebiliriz yani. İki polisle beraber polis arabasına binerek güven sanayine gidip anahtarı aldık, tekrar geri geldik ve sonra ev arandı, sonra çatıya çıkıldı. Mahkeme Başkanı, evi boşalttığını söylüyorsun. Evi boşalttığın halde anahtar niye sende? Sanık Ali Yiğit, bana değil efendim, dayım ağabeyime vermişti, evin camı kırıktı, kapısının kenarları kırıktı. 3-5 yapılacak iş vardı. Ondan dolayı nasıl aldıysam öyle bırakacağım için anahtarı herhalde abime verdi. Hatta bana güvenmediği için bana vermedi yani anahtarları. Gariptir ki Mehmet Demirtaş anahtar verecek kadar bile güvenmediği bir adama çok gizli sözde örgütün bombalarını teslim ediyor. Sizce de birileri aklımızla alay etmiyor mu? Mahkeme Başkanı, olay yerine polisler geldi, sen de gittin yanlarına, durumu anlattın dayın. Sanık Ali Yiğit, dayım tamamen telefonla çağrılmıştır. Dayımı telefonla arayarak, dayım telefonla olay yerine gelmiştir. Telefonla çağrıldı. Oysa polis tutanağına göre dayı orada bekliyor. Mahkeme Başkanı, sen bir şey mi söyledin polislere? Sanık Ali Yiğit, hayır efendim. Mahkeme Başkanı, polisler dayını biliyorlar. Dayını telefonla aradılar, öyle mi? Oradan mı aradılar? Sanık Ali Yiğit, evet yanımda aradılar, telefon numarasını verir misin dediler dayının. Ben dayımın telefon numarasını verdim. Dayım yaklaşık yarım saat sonra, 15-20 dakika sonra kendi. Mahkeme Başkanı, bitmiş miydi işlem, bitmiş miydi, bombalar, her şey, şunlar bunlar bulunmuş muydu? Sanık Ali Yiğit, evet efendim. Ali Yiğit çok rahat, bu soruşturmanın her aşamasında olduğu gibi çok rahat. Hem Ali Yiğit'in hem de kendisinin ifadelerine göre Mehmet Demirtaş arama sırasında orada değil ve sonradan saat 17.10 sularında polis tarafından telefonla çağrılıyor ve çağrıldıktan 15 dakika sonra olay yerine geliyor. Geldiğinde sözde arama tiyatrosu bitmiş ve şahit olacağı bir şey kalmamıştır artık. Bir adam hem de iddia edildiği gibi son derece profesyonel bir örgütün üyesi, sözde bomba sakladığı bir yere polisin arama yaptığını bile bile hem de arama yapan polislerce arandıktan 15 dakika sonra koşa koşa gider mi? Bu hayatın olağan akışına veya doğaya aykırı değil mi? Elbette gider eğer adamın orada olan bitenle bir ilişkisi yoksa, orada ne dolaplar döndüğünü bilmiyorsa gider. Yalanın karanlığında karanlık yalanı. Ben savunmamı yaparken söz konusu çatı arasının muhtemelen çok karanlık olabileceğini ve ifadesinde anlattığı ayrıntıları görmesinin imkansız olduğunu söyledim. Mahkeme başkanı da bu konuda bir soru yöneltti. Aralarında geçen diyalog şöyleydi. Mahkeme başkanı: peki orada yerde bulduklarını söylüyorsun. Mesela çizgiler vardı falan. Çok mu dikkat ettin oraya? Niye dikkat ettin? Nedir bunun sebebi? Sanık Ali Yiğit: efendim, çünkü sandığın ağzı özellikle bağlanmış, yani açılıp açılmadığı kontrol edilmek için askeri mühür kesilmiş zaten bir sefer efendim. Özellikle açılmış. Ben de dikkat çekmemek için sandığı gelip birileri bakıp bakmadığının anlaşılması için efendim. Yani kesinlikle dikkatli bir şekilde bakarak sandığı açmaya gerek duydum efendim. Mahkeme başkanı: el feneriyle mi? Sanık Ali Yiğit: evet. Mahkeme başkanı: ışık falan yok, karanlık. Sanık Ali Yiğit: yok, kesinlikle karanlık. Bu aslında oracıkta uydurulmuş bir yalandı. Çünkü ben oranın tarif edildiği kadarıyla karanlık olmasının muhtemel olduğunu söylediğimde bunu bilmeyerek söyledim. Muhtemelen dedim. Mahkeme başkanı da bu ihtimali değerlendirdi ve sordu. Ali Yiğit ise derhal başkanın açtığı el feneri kapısına sığınarak bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Ancak biz bugün yaptığımız araştırmalarda öğrenmiş bulunuyoruz ki o çatı arası karanlık falan değil. En azından fener kullanmayı gerektirecek kadar zifiri karanlık değil. Bu yalanın en bariz sırıtmalarından biridir. Mahkeme olay yeri hakkında yapacağı bir incelemeyle bunu ortaya çıkaracaktır. Ama her nedense ve aradan 2 yıl geçmesine rağmen bu inceleme yapılmamıştır. Polisin kararsızlığı ve şaibeli tutanakları. Polis tutanağına göre durum bundan daha farklı, tutanağa göre ise Ali Yiğit ve Mehmet Demirtaş evin önünde bekliyorlardı ve polis geldiğinde ikisini de orada buldu. Polise göre her ikisi de otobüs bekler gibi orada bekliyordu. İlk önce alınacağını bilen, orada bombalar olduğunu bilen Ali Yiğit hiç korkmadan gelebilir. Ama Mehmet Demirtaş neden hemen gelsin? Bunun bir tek açıklaması var. O da orada ne dolaplar döndüğünü bilmiyor olmasıdır. Polis tutanağına göre evin anahtarları Ali Yiğit'in üzerindeydi. Ama Ali Yiğit'in ifadesine göre anahtarlar abisindeydi ve onları almaya polisle beraber gittiler. 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda Ali Yiğit. Sayfa 2. Anahtarları Ümraniye Çakmak Güven Sanayi'ndeki abimin dükkanındaydı. Halen daha, nedeni ise evde cam kırıktı, kapılar kırıktı. Onların tamiri için abim almıştı. Dayımın bana güveni yoktu. Ondan anahtarları bana vermedi. İddianame sayfa 537. Mehmet Demirtaş'ın hukuki değerlendirmesi. Diğer şüphelilerin bu şüpheliye Ali Yiğit kastediliyor. Güven duydukları ve bu şekilde örgütün bombalarını teslim edip zuhalattırdıkları kanaatine varılmıştır. Savcılığın güvenilir tanığı, savcılığı iddianameyi ve tutanakları yalanlıyor. Ama her nedense polis tutanakları iddianame ile ilgili aynı şeyi söylüyor. Oysa o tutanaklar tutulduğunda daha ne iddianame ne de savcı bilgi kaynağı değil, tek bilgi kaynağı Ali Yiğit. Bu nasıl olabilir? Polis daha iddianame yazılmadan aylar önce iddianameye uyum sağlamış. 9. ayrımın sonu sayfa 152.